Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 52. Ayrım. Kızın baygın vücudunu kaldırmak üzere eğildiğinde yeni bir şokun etkisiyle dondu. Başının yukarısından sinirlerini parçalayan, en gizli, en derin duygularını harekete getiren bir ses geliyordu. Bir bebeğin çığlığıydı bu. Rahatsız bir bebek. Hemen doğrulup ağaca baktı. En üst dallarda bir torba sallanıyordu. Kıpırdıyor, kıvrılıyor, sağa sola savruluyordu. Bir kadın ve bir çocuk diyen Bushman'ın sözlerini hatırladı. Kadının başını aslanın vücuduna yasladı. Sıçrayıp Mopani'nin en alt dalını yakaladı. Kendini yukarı çekip bir üst dala tutundu. Asılı torbaya doğru hızla tırmanıyordu. Yanına vardığında torbanın deriden olduğunu gördü. Kayışları dolandığı daldan çıkardı, aşağıya indirdi, torbanın ağzından içeriye baktı. Ufacık bir surat, onuruna dokunulmuş gibi öfkeyle bakıyordu ona. Kaşları çatıktı. Lothar'ı görür görmez bir korku çığlığı daha attı. Lothar'ın bilinci, kendi oğlunun anısını öyle çabuk buldu ki, yüzünü acıyla buruşturup dalın üzerinde sallanmasına neden oldu. Tekmeler savuran, haykıran çocuğu bağrına bastı. Yüzünde çarpık bir gülüş belirdi. Ufacık bir adamdan amma da kocaman bir ses diye mırıldandı boğuk boğuk. Bebeğin kız olabileceği bir an bile aklına gelmemişti. Bu kadar küstah bir öfke ancak erkeklere özgüydü. Kadını kampa götürmektense kampı Mopani'nin dibine taşımak çok daha kolay oldu. Çocuğu yanına almak zorunda kalmıştı ama yine de taşınma işini 20 dakikada bitirdi. Anneyi yalnız ve savunmasız bıraktığı için her an kaygı içindeydi. Boş atı onun başına götürdükten sonra biraz rahatladı. Senten hala baygındı. Kucağındaki çocuk altını kirletmişti. Karnı da belli ki çok açtı. Minik oğlanın pembe poposunu bir tutam kuru otla sildi. Kendi oğlunu da böyle temizlediğini hatırlamıştı. Sonra onu ceketin üzerine yatırdı. Orada baygın anasının memesine daha kolay ulaşabilirdi. Küçük bir kap içinde biraz suyu ateşe kaynamaya koydu. Ucu kancalı bir iğneyle biraz pamuk ipliğini branda çantadan çıkarıp dezenfekte olmak üzere suyun içine attı. Kendi ellerini biraz sıcak suyla, karbolik sabunla yıkadı. Yıkadığı kabı boşalttı, tekrar sıcak su doldurdu. Kadının baldırlarındaki derin çizikleri yıkayıp temizlemeye koyuldu. Su can yakacak kadar sıcaktı. Yine karbolik sabun kullanarak her yaranın dibine kadar ulaşmaya çalışıyor, parmağını iterek zorluyor, içine sıcak su döküyor, sonra tekrar çalkalıyordu. Senten hafif hafif inlemekte, zayıf hareketler yapmaktaydı ama Lothar onun omuzlarını bastırdı. Tehlikeli kesikleri iyice temizlemeyi sürdürdü. İşini bitirdiğinde hala pek tatmin olmuş değildi ama bu kaba işlemi sürdürürse, ince dokuları onarılmayacak biçimde zedeleyeceğini anladığında kalkıp eğerine yürüdü. 4 yıldan beri yanında taşıdığı viski şişesini alıp getirdi. Lutheran mezhebinden bir Alman misyoner doktor vermişti bu viskiyi ona. Sumus ve Bota işgali sırasında Lothar'ın aldığı yaraları o tedavi etmişti. Bir gün bu şişe senin hayatını kurtarabilir demişti verirken. Şişenin üzerindeki el yazılı etikete baktı. Akriflavin diye yazılıydı. Şişedeki sarımsı kahverengi sıvının yarısı buharlaşıp uçmuştu bile. Sıvıyı açık yaralara döktü. İşaret parmağıyla ovalayarak içerilere işlemesini sağladı. Her derin yarığı dibine kadar dezenfekte ediyordu. Şişedeki son damlalarla Senten'in kafasındaki yarayı yıkadı. Kaynayan suyun içinden iğneyle ipliği çıkardı, kadının bacağını kucağına aldı, içine derin bir soluk çekti. "Tanrı'ya şükür ki baygın," dedi. Yarık etlerin iki kenarını tutup birleştirdi. Dikişi kaba ama etkindi. Cerrah dikişinden çok yelkenci dikişine benziyordu. Kendi gömleğinden kestiği sargıları kullanarak bacağı sarıp bağladı. Ama bütün bu çabalarına rağmen iltihaplanmanın hemen hemen kesin olduğunu biliyordu. Dikkatini kafadaki yaraya çevirdi. O yaraya 3 dikiş atmak yetti. Bunu da bitirdiği zaman son birkaç saatin gerilimi onu yıktı, kendini tedirgin ve bitkin hissediyordu. Sedye üzerinde çalışmaya başlamak için kendini zorlaması gerekti. Aslanın postunu yüzdü, ıslak deriyi kürklü tarafı üste gelecek şekilde 2 kesik Mopani dalı arasına gerdi. Atlar aslanın kokusundan huysuzlanıyor, tepişiyorlardı ama Lothar onları sakinleştirdi. Mopani dallarının birer ucunu yük atının eğerinin 2 yanına tutturdu. Sente'nin vücudunu şefkatle kaldırdı, kalın cekete sarıp sedyeye yatırdı. Yine mopani lifleriyle sımsıkı bağladı. Artık uyumaya başlayan bebeği torbasının içinde kucağına aldı, sedyeyi arkada sürükleyerek arabalara doğru ağır bir yürüyüşe geçti. Bir günlük yol diye hesapladı. Vakit öğleni geçmişti. Ama sedyedeki kadını sarsmaksızın hızı nasıl arttırabilirdi? Güneş batmadan biraz önce Şasa uyandı. Aç kurtlar gibi bağırdı. Lothar atları durdurdu, onu alıp annesine götürdü. Birkaç dakika sonra Şasa umutsuz çığlıklar atıyor, ceketin altında tekmeler savuruyor, Lothar'ı güç bir karar vermeye zorluyordu. Bebeğin hatırına, hem kendisi bilmeyecek ki diye düşündü. Ceketin katını kaldırdı, kadına dokunmakta hala çekingenlik gösteriyordu. Beni bağışla ne olur diye özür diledi baygın kadından. Çıplak memeyi eline aldı, sıcaklığı, kadife gibi dokusu, kasıklarına bir şok saplanmasına neden oldu ama Lothar aldırmamaya çalıştı. Memeyi bastırdı, eliyle yoğurdu, bir yandan Şasa çığlıklar içinde Lothar'ın elini dövüyordu. Lothar geri çekilip ceketi tekrar örttü. Şimdi ne yapacağız küçük adam? Annen sütünü kaybetmiş. Şasa'yı kucağına aldı. Bana umut bağlama dostum. Benimki kuru musluk korkarım. Buraya kamp kuracağız. Ben biraz alışverişe çıkacağım. Başka çare yok. Birkaç diken dalı kesti, çepeçevre sıraladı. Sırtlanların veya başka et yiyenlerin sokulmasını önlemeye çalıştı. İç kısma kocaman bir ateş yaktı. Sen benimle gelmek zorundasın dedi kavgacı çocuğa. Çantayı omzuna astı, binek atına binip yola koyuldu. Dağın bir sonraki vadisinde bir zebra sürüsü buldu. Atını siper olarak kullanıp tüfek menziline yaklaştı. Yanında tayı olan bir kısrak seçti. Başından vurup hemen devirdi. Ölü zebranın yanına vardığında tayı ancak birkaç metre koşmuştu. Dönüp tekrar geldi. Üzgünüm ahbap dedi Lothar ona. Yavrunun zaten yaşama şansı kalmamıştı. Kafasına sıktığı kurşunla onu kurtarmış sayılırdı Lothar. Ölü kısrağın yanına çömeldi. Bacağın birini kaldırıp dolgun memeleri açtı. Onlardan yarım matara süt sağmayı başardı. Koyu, sarı, kaymaklı bir süttü. Onu eşit miktarda sıcak suyla sulandırdı. Gömleğinden bir parça kumaş koparıp içinde ıslattı. Şasa bağırdı, tekmeler attı. Başını yana çevirdi ama Lothar diretti. Listede yalnız bir tek yemek var dedi. Şasa çok geçmeden işin hilesini kavradı. Süt çenesinden akıyordu ama birazı da boğazından içeriye gidiyordu. Lothar paçavrayı süte doğru uzaklaştırdıkça o hep bağırır oldu. O gece Lothar Şasa'yı göğsünde yatırarak uyudu. Şafaktan önce çocuk kahvaltısını isteyince uyandı. Dün geceden kalma zebra sütü vardı. Çocuğa yedirdikten sonra, ateşte ısıttığı suyla yıkadıktan sonra başını kaldırıp güneşin doğmuş olduğunu gördü. Lothar bebeği yere bırakır bırakmaz Şasa atlara doğru emeklemeye başladı. Bir yandan sevinç çığlıkları atıyordu. Oğlunun ölümünden beri hissetmediği bir yumru oluştu Lothar'ın göğsünde. Onu tutup atın sırtına bindirdi. Şasa hala tekmeler atıyor, gülmekten gargara gibi sesler çıkarıyordu. At başını geriye çevirdi. Kulaklarını dikip onun bacaklarını gıdıklamaya çalıştı. Lothar, daha yürümesini öğrenmeden seni süvari yapacağız diyerek güldü. Ama Sente'nin sedyesi yanına dönüp onu ayıltmaya çalıştığında çok kaygılandı. Kadın hala baygındı. Bacağına dokunuldukça yalnızca inliyor, başını sağa sola çeviriyordu. Bacak şişmişti, çürükler içindeydi. Dikiş yerlerinde kurumuş kanlar göze çarpıyordu. Tanrım ne terslik diye fısıldadı Lothar. Ama oylukta kangren belirtisi aradığında bulamadı. Bu arada bir başka tatsız keşifte bulundu. Sente'nin de tıpkı oğlu gibi temizlenmeye ihtiyacı vardı. Onu çabucak soydu. Zaten tek giydikleri branda etekle şaldı. Lothar ona baktığında heyecanlanmamaya, ilgisini klinik düzeyde tutmaya savaştı. Başaramadı. O güne kadar kadın güzelliğini annesine benzer tombul sarışın Rubens tipleriyle sınırlamıştı kafasında. Ondan sonra da karısı Amerikalı'nın güzelliğiyle tabii. Şu anda kafasındaki standartları alt üst olmuş bulunuyordu. Bu kadın bir av tazısı kadar zayıftı. Karnı içine çökük, tenin altında kasları tek tek belliydi. Cildinin güneş görmeyen yerleri bile süt beyazı değil, krem rengiydi. Vücut tüyleri soluk ve ince olacağı yerde gür, siyah ve kıvırcıktı. Kolları, bacakları ince uzundu. Dirseklerinde, dizlerinde gamzeleri yoktu. Dokununca sertti. İnsanın parmak uçları, başka kadınlarda olduğu gibi etler arasına gömülmüyordu. Bacaklarını ve kollarını güneş gören yerleri tik ağacı rengindeydi. Bunları görmemeye çalıştı. Onu yüzüstü çevirdi. Kalçaların yüz yuvarlak sert bir çift deve kuşu yumurtasına benzer görünüşü, midesinde garip bir duygu uyandırdı. Temizlik işini bitirirken, elleri kontrol edemeyeceği biçimde titriyordu. Bu işten hiç tiksinmedi. Tıpkı çocuğu temizler gibi doğal bir şeydi bu da. Sonradan onu tekrar cekete sardı, yüzünü dikkatle incelemek üzere çömeldi. Yüz hatları da onun eski güzellik kavramından ayrılıyordu. O gür, bukleli siyah saçlar hemen hemen Afrikalı saçlarıydı. Siyah kaşlar çok belirgin, çene çok keskin ve inatçı, tüm hatlar asla öteki kadınlarla karşılaştırılmayacak türdendi. Sakin yattığı halde Lothar o yüzde yine de büyük ızdırap çizgileri görebiliyordu. Belki de kendi çektikleri kadar büyük acılar çekmişti. O düzgün kahverengi yanağa dokunduğunda kaderin onu bu kadına doğru çektiğini hissetti. Aylar önce dürbünle gördüğünden beri başını şiddetle salladı. Bu gülünç duygusallığından kurtulmaya çalıştı. Ne ben senin hakkında bir şey biliyorum, ne de sen benim hakkımda. Başını kaldırdı. Çocuğun atın ayakları altında emeklemekte olduğunu görerek şaşırdı. Şasa sevinç çığlıklarıyla hayvanın burnuna uzanmaya çalışıyor, o başını eğdikçe elini uzatıyor, at da onu kokluyordu. Lothar yük atını çekerek, çocuğu taşıyarak arabaların yanına o gün öğleden sonra varabildi. Svart Hendrik ile kamp hizmetkarları koşup onu karşıladıklarında merak içindeydiler. Lothar emirlerini verdi. Kadını ayrı bir kulübe istiyorum. Benimkinin yanında. Çatıyı kapayın. Serin kalsın. Yanlara brandalar asın. Kaldırabilelim. İçeriye rüzgar girsin. Gece bastırmadan da hazır olsun. Senteni kendi kulübesine taşıdı. Bir kere daha yıkadı. Sonra Anna Stone yolladığı uzun geceliklerden birini giydirdi. Kadın hala kendinde değildi ama arada bir gözlerini açmıştı. Bakışları belli belirsiz, bulanık, rüyada gibiydi. Fransızca bir şeyler mırıldanmış, Lothar anlayamamıştı. Güvendesiniz demişti ona, dostlar yanındasınız. Göz bebekleri ışığa tepki gösteriyordu. Bu ümit verici bir durumdu. Ama göz kapakları hemen tekrar titreyip kapandı. Kadın bir kere daha kendinden geçti ya da uykuya daldı. Lothar onu uyandırmamak için dikkatli davrandı. Artık ilaç çantasına kavuşmuş olduğuna göre Lothar yaralara tekrar pansuman yapabilecek durumdaydı. Üstlerine bol bol annesinin sevdiği, her şeye iyi gelen yağlı merhemden sürdü. Sonra yeni, temiz sargılarla sardı. Bu arada çocuk yine acıkmıştı ve bunu yüksek sesle duyurmaktan da çekinmiyordu. Lothar'ın sürüsünde bir süt keçisi vardı. Şasayı kucağına yatırdı, ona sulandırılmış keçi sütü verdi. Sonra Senten'e biraz sıcak çorba içirmeye çalıştıysa da o kıvrandı, boğulacak gibi oldu. Lothar bunun üzerine onu hizmetkarların tamamlamış olduğu yeni kulübeye taşıdı. Koyun postu ve yeni battaniyelerle hazırlanmış kamp yatağına yatırdı. Çocuğu onun yanına koydu. Gece boyunca birkaç kere kalkıp onlara bakmaya gitti. Şafaktan hemen önce sonunda derin bir uykuya dalabilmişti ki birisi omzunu sarsarak onu uyandırdı. Ne oldu? Eli otomatik olarak yanı başındaki tüfeğe uzanmıştı. Çabuk gel. Svart Hendrik'in fısıltısı boğuktu. Sığırlar tedirgindi, belki aslan geldi diye düşünmüştü. Ne oluyor be adam diye bağırdı Lothar aksi aksi. Çıkar baklayı ağzından. Aslan değilmiş, çok daha beter. Dışarıda vahşi sanlar var. Bütün gece kampın çevresinde dolanıp durdular. Galiba sığırların peşindeler. Lothar bacaklarını yataktan sallandırdı, çizmelerini aradı. Varkşan'la Klein çocuk döndüler mi? Kalabalık olurlarsa iş daha kolaylaşırdı. Dönmediler diyerek başını salladı Hendrik. Pekala, yalnız başımızı avlarız. Atları eğerle. Sarı şeytanları arayı fazla açma şansı tanımayalım. Ayağa kalkarken Mauser'i kontrol etti. Sonra koyun postunu yatağından çekip aldı. Kulübenin kapısından eğilerek çıktı. Svart Hendrik'in atları hazırladığı yere yürüdü. Ova, yabancıların kampına 200 adımdan fazla yaklaşmayı göze alamamıştı. o mesafeden bile burnuna gelen karmakarışık kokular şaşırtıyordu onu. Hele sesleri. Tahtaya inen balta sesi, kova şangırtısı, keçi melemesi hep irkilmesine neden oluyordu. Parafinin, sabunun kokusu, kahvenin, yün kumaşların o garip, baygın kokusu canını sıkıyordu. Değişik bir vurgulamayla konuşan insan sesleri çok sertti. Ona yılan tıslamasını hatırlatıyordu. Kalbi acı verecek kadar atarak toprağın üzerine uzandı, Hani'ye fısıldadı. Nam çocuk, sonunda kendi insanları arasında. Biz onu artık kaybettik Bilge Nine. Onu böyle izlemek bir kafa hastalığı, çılgınlık bu. Bu adamların burada olduğumuzu anladıkları an bizi öldüreceklerini ikimiz de biliyoruz. Nam çocuk yaralı dedi Hani. Mopano'nun altındaki izleri sen kendin okudun. Aslanın yüzülmüş leşini kendi gözlerinle gördün. Toprakta kızın kanını da gördün. Kendi insanları arasında diye inatla direndi ova. Ona bakarlar. Artık bize ihtiyacı yok. Gece yarısı kalkıp gitti. Bize veda bile etmedi. Koca dedi. Biliyorum dediklerin doğru. Ama yarasının ne kadar ağır olduğunu bilmezsem bir daha nasıl gülümseyebilirim? Şasa'yı sağ salim onun memesinde görmeden bir daha nasıl rahat uyku uyuyabilirim? Gitmiş birini bir kerecik görebilmek için ikimizin de hayatını tehlikeye atıyorsun. Onlar bizim için öldüler artık. Bırak gitsinler. Ben kendi hayatımı tehlikeye atıyorum. Rahmimin değilse bile, kalbimin çocuğu olan nam çocuğun sağ olduğunu, sağ kalacağını bilmedikçe o hayatın benim için ne değeri var? Şasa'ya bir kerecik daha dokunabilmek için tehlikeye atıyorum kendimi. Sana benimle gel demiyorum. Hani ayağa kalktı. Kocası itiraz edemeden gölgelerin arasına doğru uzaklaştı. Ateşin göründüğü tarafa doğru gidiyordu. Ova dizleri üzerinde doğruldu ama cesaretini bir kere daha kaybetti. Yatıp başını kollarıyla örttü. Ah, bu dala koca karı diye yakındı. Bilmiyor musun ki sen olmayınca benim yüreğim çöl olur. Seni öldürdükleri zaman senin bir ölümüne karşı ben 100 kez öleceğim. Hani kampa doğru emekledi. Rüzgara karşı gidiyor, kavis çiziyordu. Gözü ateşin dumanının ne tarafa savrulduğundaydı. Sığırlar ya da atlar bir kere onun kokusunu alırlarsa patırtı çıkarır, tüm kampı uyandırırlardı. Birkaç adımda bir yere yatıyor, tüm dikkatiyle dinliyor, arabaların çevresindeki gölgelere, o kabak kulübelere bakıyor, uzun boylu kara adamları seyrediyordu. Çok garip giysiler giymişlerdi adamlar. Parıltılı madeni silahlar asmışlardı üstlerine. Hepsi uyuyordu. Ateşin başındaki gölgelerini görebiliyor, vücutlarının kokusunu alabiliyordu Hani. Burun deliklerindeki uyarılar onu korkuyla titretti. Kendini kalkıp ilerlemeye zorladı. Arabalardan birini kendisiyle uyuyan adamların arasına almaya çaba gösteriyordu. Sonunda yüksek arka tekerleklerden birinin ardına çömeldi. Nam çocuğun o kulübelerden birinde olduğundan emindi ama yanlış kulübeyi seçmek ona felaket getirirdi. En yakınındakinde karar kıldı. Kapısına doğru emekledi. Alacakaranlıkta iyi gören gözleri vardı. Kedi gözüne taş çıkarırdı hemen hemen. Yine de içerideki yatakta ancak bir gölge görebildi. İnsandı o kesin ama kim olduğundan emin olamazdı. Gölge kıpırdandı, sonra öksürdü, homurdandı. Bir erkek, yüreği öylesine hızlı çarptı ki adamın bu sesten uyanacağından korktu. İkinci kulübeye doğru emekledi. Burada da bir başkası uyuyordu. Hani ürkerek ona yaklaştı. Kol uzaklığındaydı. Burun delikleri açılıp kapandı. Şasa'nın süt kokusunu tanımıştı. Nam çocuğun ona kavun kadar tatlı gelen vücut kokusu da vardı. Yatağın yanına diz çöktü. Şasa onun varlığını hissetti, kıpırdandı. Hani onun alnına dokundu, sonra parmağının ucunu ağzına götürdü. Ona iyi ders vermişti. Buşmanların çocukları böyle zor durumlarda sessiz kalmayı hep bilirlerdi. Klanın selameti sessizliğe bağlıydı. Şasa bu tanıdık temas sonucu sakinleşti. O da yaşlı kadının kokusunu almıştı. Hani bu sefer nam çocuğun suratını aradı. Yanakların sıcaklığı ona nam çocuğun hafif ateşi olduğunu anlattı. Öne eğilip soluğunu kokladı. Hastalıktan ekşiydi ama enfeksiyon kokusu yoktu. Hani yaraları görmek, bakımını yapmak için dayanılmaz bir özlem duyuyor, oysa bunun olmayacağını da çok iyi biliyordu. Dudaklarını kızın kulağına dayadı, fısıldadı. Kalbim, küçük kuşum, klanın tüm ruhlarını seni korumaya çağırıyorum. Koca dedenle ikimiz senin için dans edeceğiz. Ruhlar seni güçlendirecek, iyileştirecek. Yaşlı kadının sesi, baygın kızın bilinçaltına işledi. Zihninde şekiller oluştu. Koca ninne diye mırıldandı, koca ninne. Yanındayım diye karşılık verdi hani. Her zaman, her zaman yanında olacağım. Bütün söyleyebildiği bu kadar oldu. Boğazından hıçkırıklar yükselmesini göze alamazdı. Anneye ve çocuğa son bir kere dokundu. Parmakları onların dudaklarında ve kapalı gözlerinde gezdi. Sonra kalktı, kulübenin kapısına ilerledi. Gözyaşları onu kör ediyordu. Üzüntüsü duyularını uyuşturuyordu. Atların durduğu yere pek yakın geçti. Atlardan biri homurdandı, çifte attı. Bu yabancı kokuya karşı başını arkaya atıp kişnedi. Hani karanlıklarda gözden kaybolurken, ateşin yanında uyumakta olan adamlardan bir tanesi doğruldu. Battaniyesini üzerinden atıp huysuzlanan atların yanına seyirtti. Oraya varmadan durdu, tozlar üzerindeki ufacık ayak izi üzerine eğildi. 52. ayrımın sonu. Sayfa 381. Devamı 53. ayrımda.